Çekirdek kadronun inşası.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtal müstakîm. Sırâtal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Sevgili dostlar, Efendimiz ilk davetin ardından yavaş yavaş kendi çekirdek kadrosunu oluşturmaya başlıyor. Bu her davanın selameti açısından şart olan bir faaliyet. Her peygamber de onun için kendisine önce çekirdek bir kadro yetiştirmiş. Bunu peygamberimizin dilinden her peygamberin bir havarisi var, havarileri var diyor Resulullah Efendimiz. Benim havarilerim de ensar ve muhacirin. Her peygamberin havarisi olur. Onun için havariyi biz çekirdek kadro olarak da alabiliriz. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam bu çekirdek kadroyu davetin ilk yıllarında ciddi bir zemin üzerine oturdu. Bu çekirdek kadronun eğitim el kitabı bir tek Kur'an. Bunları Kur'an terbiye ediyordu. Bunlar Kur'an'la terbiye ediliyordu. Yani Allah terbiye ediyordu. Onun için Kur'an'ın nüzul süreci ve bu nüzul sürecine tekabül eden asr-ı saadetteki hayat bizim için çok çok derin anlamlar ifade ediyor. Bir ayetin hangi ortamda neler demek istediğini anlamanız için o ayetin indiği yılı, o ayetin indiği yılda olanları, o ayetin indiği toplumu, o ayetin indiği topluluğun ruh halini, o ayetin indiği toplumun çevresel şartlarını iyi bilmeniz lazım. Onun için de ben başından beri hep Kur'an'la beraber götürüyorum siyeri. Evet sevgili dostlarım, bu dönemde İşte okuduğum ayetler iniyordu. Öncelikle Fatiha ki namazla birlikte Fatiha da gündemine giriyordu müminlerin. Fatiha ile birlikte namaz da gündemlerine giriyordu. Fatiha aslında bir manifesto idi. O günkü inanç sistemlerine karşı müstakil ve insanlığın değişmez değerlerinin öbür adı olan İslam'ın özünü ve özetini sunuyordu. Adeta Fatiha tüm ilahi vahiylerin özeti biçimindeydi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin varlık aleminin, varlık dünyasının terbiyecisi, görüp gözeticisi, bakıp onarıcısı, yücelticisi, doyurucusu, mürebbisi olan Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Hamdlerin tamamı, senaların tamamı, övgülerin tamamı işte varlık dünyasının terbiyecisi olan Allah'a aittir. Er-Rahmanir-Rahim. O Allah ki, yani bizim hamd ettiğimiz Allah, mutlaka ve mutlaka şu sıfatları haiz olan Allah'tır. Rahman ve Rahim olan. Ey müşrikler! Sizin inandığınız Allah inancı değil. Siz böyle bir Allah inancına inanmıyorsunuz. Siz Rahman ve Rahim olan, insan hayatına her an müdahil olan, insanın rahmetiyle her an üzerinde olan, insanı rahmetiyle içinden ve dışından kuşatmış olan, insana şah damarından yakın bir Allah'a inanmıyorsunuz. Onun için ey müşrikler, biz Allah'a inancımızı ifade ederken aslında sizin inancınızı da reddediyoruz. Çünkü sizin inancınız Rahman ve Rahim olan bir Allah inancıdır. Maliki yevmiddin. Ey müminler, ey iman edenler! O Allah rahmetiyle insanı içinden ve dışından kuşatmıştır elbette. Elbette rahmet sıfatı onun hem zati hem de fiili sıfatıdır. Onun için Rahman gelmiştir zatına ait bir sıfat olarak. Rahim gelmiştir sıfatı müşebbehe olarak, mübalağa ile ismi fail olarak. Yani rahmeti sonu sınırsızca, daha doğrusu rahmeti kendisine meslek edilmiştir. Onun mesleği rahmet. Ama bunu deyince hemen gevşetmeyin işi. Hemen laubalileşmeyin. Hemen işi sadece umuda dökmeyin. Bir de havfi olmalı. Beynel havfi ve reca olması için, umut ile endişe arasında olması için bir de endişesi olmalı bunun. Nedir? Maliki yevmiddin. Din gününün de sahibidir o. Bir gün hesap da soracak. Bir gün hesaba da çekecek. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İşte burada, bu noktada Allah kendisini tanıtıyor. Nasıl tanımamızı istediğini ifade buyuruyor. İşte burada kendisine yönelip artık adeta Fatiha'nın yarısı Allah'tan kula, diğer yarısı da kuldan Allah'a. Bir diyalog. Geçen de dedim ya, namaz Allah'la kul arasında bir diyalog. Onun için Fatiha bu diyaloğun bizatihi söze dönüşmüş biçimidir. Bundan sonra İyyâke na'budu ve iyyâke. Yalnız sana, yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. İşte bu aslında her çağda, her çevrede, her zaman ve mekan diliminde insanı sonsuz ve sınırsızca özgür kılan muhteşem bir slogandır. Tırnak içine. Özgür kılan diyor. Yalnız Allah'a kul olan, Allah'tan başka hiçbir şeye kul olmamaya and içiyor demek. Onu hangi şeyin önünde yerlere kapatabilirsiniz? Allah'tan başka kime secde ettirebilirsiniz? Kimin önünde eğilebilir o insan? Kimin önünde kıyama durur? Allah'tan başkasına onu eğdiremezsiniz. Allah'tan başkasına onu kulluk ettiremezsiniz. Kula kul olmaz, eşyaya kul olmaz, makama kul olmaz, paraya kul olmaz. Allah'a olmuştur. İşte özgürdür artık. Allah'a kul olunca özünü gürleştirmiştir. İç zenginliği kazanmıştır. Özü öyle gür olmuştur ki, çünkü Allah'ı, Allah'ın muhabbetini, Allah'ın tecellisini yüreğine doldurmuştur. Yere göğe sığmayanı yüreğine konuk etmiştir. Onun içinde özü gürleşmiştir. Ve özgürleşmiştir. İhdiniz sıratı mısınız? Artık etmez misiniz? Artık ellerinizi açıp ona yakarmaz mısınız? Madem yalnızca ondan isteyeceksiniz, hadi isteyin. Ne istersiniz? Ey insan, Allah'tan bir tek şey iste deseler, sen ne isterdin? Ey insan, ben sana bıraksaydım, sen incik cincik boncuk isterdin. Ama sana ne isteyeceğini bile ben söylüyorum. Çünkü sen ufak şeyler istersin. Çünkü ufaksın. Sen bayağı şeyler istersin. Çünkü içgüdülerinle hareket edersin. Sen azla, adi şeylerle oyalanmayı seversin. Çünkü özbenliğinin ayartıcı duyguları seni kaplar. Onun için ne isteyeceğini de söyleyeyim. Yani benden ne istenir? Benden en çok ne isteyeceksin ey insan biliyor musun? Hidayet isteyeceksin. İhdine sıratal müstakim. Bizi dosdoğru yola ilet. Yalnız ey insan, benden isterken tek başına isteme. Çünkü seni tek görmek istemiyorum. Sen ben olarak gelme karşıma, biz olarak gel. Sana da bir pay ayrılır. Ben dersen hiçbir şey ver. Onun için biz de. Bizle gel. Bizle gel ki belki geldiklerinin arasında yüreği Allah'a çok yakın biri olur. Sen de onunla beraber kabul edilirsin. Onun için biz de. İhdina de. İhdini deme. Demek ki bizle gelirsen ümmetle gelmiş olursun. Evrensel insan olursun. Bir değil, milyonlar olursun. Bir baş değil, milyonlarca baş. Bir yürek değil, milyonlarca yürek olursun. Çoğalırsın. İşte o zaman kainata sığmaz olursun. O zaman Allah'ın kabulüne mazhar olursun. Sıratallezine en'amte aleyhim. Ve bize ne isteyeceğimizi söylemekle yetinmeyen Rab kimler gibi isteyeceğimizi de söylüyor. Tabiri caizse tırnak içinde tiyo veriyor. Kopya veriyor. Kim gibi isteyin ey insanlar biliyor musunuz? Sizden evvel sıratallezine en'amte aleyhim. Kendilerine İman, ihlas, amel, ibadet, izan, irfan, hikmet, meveddet, muhabbet, ülfet verilmiş ve devlet verilmiş o peygamberler, o sıddıklar, o öncüler, o şehitler gibi isteyin. Onlara verilenden siz de isteyin. Onlar gibi isteyin. Gayril mağdubi aleyhim ve lettani. Ve şu iki zümre gibi olmaktan da Allah'a sığının. İki tarihi sapmadan da Allah'a sığının. Yahudileşmeyin ve Hristiyanlaşmayın. Ne dini vicdanınıza hapsedip Hristiyanlaşın, ne dini törenselleştirip Yahudileşin. Ne peygamberlerinizi taşlayıp Yahudileşin, ne peygamberlerinizi ilahlaştırıp Hristiyanlaşın. Ne dini dünyadan ayırıp Hristiyanlaşın, ne dini dünyanıza kaldıraç olarak kullanıp Yahudileşin. Dengeli olun. Bu iki sapmaya da uğramayın. Mesaj bu. Bu mesaj dikkatinizi çekerim. Daha ilk 1,5 yıl içerisinde iniyor. En geniş zaman dilimi olarak. Tüm ihtilafları da gündeme göz önüne alarak söylüyorum. İlk 1,5 yıl içinde. Çok ilginç. Bu mesajın muhataplarının ilk Müslümanlar olduğunu anlarsanız ne muhteşem bir eğitim düzeyi yakaladıklarını da öğrenmiş olursunuz. Bugün dahi, bugünün şu okuyan, yazan, üniversiteli, bilmem neli, doktora yapmış insanına bu mesajı kavratamıyoruz. Hatta günde en az 17 kez okuduğu halde, ki sırf farzlarda 17 kez eğer nafileleri de kılıyorsa, 40 küsür kez okuduğu bu mesajı ve bunu çarpın namaz kıldığı süreyle, ömründe binlerce kez okuduğu bu mesajı hala bugünün insanına kavratamıyor. Bu mesajı kavrasın yeter zaten. Onun için neden onlar öyleydi sorusunu soruyorsanız, tırtı mı yok bu işin, sihir değil, büyü değil. Nedir? Doğru algılamak. Mesajı doğru algılamak. Evet sevgili dostlarım, işte bu mesajlar eğitiyordu, sindiriyorlardı. adeta kaşık kaşık vahiy yudumluyorlardı onlar. Kaşık kaşık. Hücrelerine, kromozomlarına giriyordu, siniyordu vahiy. Ve peygamber gibi bir mürebbileri vardı. Daha önce değinmiştim. Peygamber de öğretmensiz değildi. Onun öğretmeni Cebrail'di. Bakınız. Allah'la doğrudan muhatap olabilen bir peygamberin bile fiili bir öğretmeni vardı. Kılavuzu vardı. Ve peygamber de onların öğretmeniydi. Ve çekirdek kadrosunu tek tek yetiştiriyordu. Peygamberin yakın ev halkını daha önce size teker teker saymıştım. Onu geçiyorum. Şimdi halka genişliyor. Halka yine teker teker genişliyor. Abdülmuttalip oğullarından o tepki, geçen hutbede ifade ettiğim tepki alındıktan sonra artık adam adama markayla çalışmaya başlamıştı müminler. Bakıyorlar, kumaşı kaliteli olan birini gördüklerinde ona açıyorlardı. Vahyin kapağı. Kumaşı kaliteli diyorum. Kalitesiz kumaşlara dokunmuyorlardı. Adam, insan ormanına çıkıyorlar, odunluk ağaçlara dokunmuyorlardı. Mobilyalık ağaçları tespit ediyorlardı. İyi mobilya olacak. Ceviz, gürgen, maun iyi tespit ediyor. Kavaklara falan dokunmuyorlardı. Daha kereste lazım değil. O sonra. Sadece cins ağaçları tespit ediyorlardı. Cins olmasına bakıyorlardı. Fakir, yoksul, köle olmuş olmamış hiç önemli değil. Cins olsun. Onun için de teker teker işaretliyorlardı. Bunlardan geçen derste saydıklarımın üzerine Resulullah'ın kuzenlerini sayabilirim. Amca çocukları. Dört amcası var. Ebu Leheb'in tepkisini geçen dersimizde izah etmiş. Bu haftada Tebbet suresini okudum. O, sadece o, doğrudan karşı çıktı. Diğer üç amca. Ebu Talip, Hamza ve Abbas. Üç amca ne doğrudan karşı çıktılar ne de kabul ettiler. Ebu Talip kabul etmedi. Ancak karşı da çıkmadı. Hatta bir kezinde müşrik heyeti bu söylenti yayılıp da Mekke'de bir vaveyla kopup Resulullah'ın artık yavaş yavaş etrafı dolmaya başlayınca Mekke'nin kodamanları geldiler Resulullah'a. Ümeyye bin Halep başlarında, Ebu Cehil onun arkasında, Mekke'nin büyükleri, kodamanları geldiler ve dediler ki, Ebu Talip, biliyorsun sen Mekke'nin seyyidisin. Senin üzerinden geçerek bir şey yapmak istemiyor. Çünkü kuralları var öyle. Her ne kadar bir yasa, bir kanun yoksa da adı konulmamış kabile yasaları var. Bir site devleti. Bu adı konulmamış yasalar cari, bunları çiğneyen hem toplumdan dışlanıyor, hem de cezalandırılıyor. Onun için öyle yapamıyorlar her istediklerini. Şu yeğeninin ettiklerini biliyorsun. Bizim tanrılarımıza küfrediyor. Bizim tanrılarımızı kabul etmiyor. Problem aslında bundan derin bir şey. Neydi biliyor musunuz? Şundan korkuyorlardı. Mekkeliler, yani Kureyş dediğimiz tüm Mekke kabileleri, Mekke'yi daha önceki Huzaalılardan savaşla almışlardı. Daha önce Kureyş Mekke'de değildi. Kureyş köpek balığı anlamına gelir. Demek ki sahil kabilelerinden biri bu. Daha önce sahilde uzakta yerleşmiş bir kabile. Geliyorlar, Huzaalılardan mübarek beytin olduğu kenti savaşla alıyorlar. Niye? Huzaalıların ihanet ettiğini düşünüyor bölgedeki Araplar. Onun için de Kureyş'i destekliyorlar. Ve Kureyş, bölgenin ciğerparesi olan bir kenti, ticaret merkezini eline geçiriyor. Ticaret merkezini eline geçiren çok geniş bir bölgeyi, yani Türkiye'nin üç katı bir coğrafyayı nüfuz altına alıyor. Onun için çok önemli, hem siyasi, hem sosyal, hem de birinci olarak ekonomik bir kazanım. Huzaalılar da kendilerinden önceki Cürhümlülerden alıyorlar.
Yine gerekçe aynı. Kureyşler korkuyorlar. Kutsal kent elimizden gider. Peki Kureyşler nasıl bir sistem getiriyorlar? Şöyle. Herkesin putu kabul olunur. Hiç kimsenin putuna dokunulmaz. Yani hoşgörülü adamlar, işin garibi. Hoşgörünün zirvesine bakın. Hiç kimse Kureyş müşriklerinden daha hoşgörülü olamaz. 360 tane put koyabildiler onlar Kabe'ye. Bu hoşgörünün zirvesidir. Daha hoşgörülü kim olabilir ki? Bölgede 360 putun konduğu bölgede değil, dünyada ikinci bir dini merkez yok. Herkesin putu hoş geldi, safa geldi. İşin garibi Kabe'nin içinde sadece putlar yok. Her semavi dinlerin sembolleri de var. Örneğin Kabe'nin duvarındaki resimlerden biri, kucağında İsa olan bir Meryem ikonası figürü. Ya. Ve bu hatta daha sonra 150 yıl içerisinde kalıyor. Resulullah diğer putları kırdığında şu kalsın diyor Ezraki'ye göre, Ezraki'nin rivayetine göre. Ama ben öyle görmüyorum. O boyayı silmeye çalışıyorlar, çıkartamıyorlar, onun için kalıyor diye düşünüyorum. Bu da bir başka rivayet ve bu rivayet daha doğru. Yine Kabe'nin içinde Hazreti İbrahim'in elinde bir koç olduğu halde heykeli var. Hepsi var. İbrahim var, İsmail var, Hacer var, İsa var. Hatta Hazreti Musa'ya ilişkin bir hatıra var. Yani efendim ne gelse hoş geldi. Onun için de diyorlar Allah'a ilişkin, sen kendi Tanrı'na ilişkin getir bir tane de onu koyalım. 365 oldu, 366 olsun. Hatta seviniriz diyorlar. Niye? Bir ticari grup daha elde edilmiş oldu. Yani kar daha artar. Neden olmasın? Problem bu. Onun için Mekke elden çıkar. Kureyş'in korkusu bu. Niye? Araplar bize karşı gelir. Derler ki artık siz bize ihanet ettiniz. Bizim inançlarımıza ihanet ettiniz. O halde kutsal kenti verin bize. Siz oraya sahip olamazsınız. Siz layık olamazsınız derler diye korkuyorlar. Onun için de amcaya geliyorlar. Diyorlar böyle böyle. Yeğenine sahip ol. İkna et onu. Yeğenini çağırıyor amca. Yeğenim bak bunlar Kureyş'in ileri gelenleri. Sen de benim yeğenimsin. Sen benim tek hatıramsın, andacımsın, teberiyimsin. Bunlar böyle diyorlar yeğenim. Sen ne diyorsun? Vallahi ya ammi. Vallahi ya ammi. Lev veda'u şemse fi yemini. Vel kamara fi şimali. Lemma teraktu hazel emr. Hatta ye'tiyallahu bi emr. Vallahi ey amca. Getirseler de güneşi sağ elime. Ayı da sol elime koysalar. Ve deseler ki bu işten vazgeç. Ben bu işten vazgeçemem. Geçemem çünkü bu iş bana aittir. Allah'tan bir emir getirmedikleri sürece. Dava adamlığıyla heva adamlığını ayırıyorsunuz değil mi? İşte bu. Bu dava adamlığı. Bu arada teker teker işaretliyorlar. İşaretlenenlerden bir tanesi Erkam bil Ebil Erkam. 16 yaşında olduğunu tahmin ettiğimiz bir delikanlı, evli. Bugünkü Mekke'deki Hilton'un arkasına düşen bir mevkide evi var. Çünkü mahsum oğullarının yeri orası. Bunun evi Resulullah'ın insan yetiştirme üniversitesi olarak tespit ediliyor. Gizli üniversite. Neden? Çok ilginçtir. Erkam bin Ebil Erkam'ın ait olduğu kabile olan mahzum oğulları Resulullah'ın kabilesi ile öteden beri rakip. O dönemde hiç kimse rakip kabileye sığınmaz ya da oraya gidip gelmez. Onun için kimse tahmin edemiyor. Yani bu ev, bunların toplandığı ev her yerde olabilir ama Erkam'ın evi olamaz. O mahallede olamaz. İkincisi, ev öyle bir Safa Tepesi'nin arka tarafından seçiliyor, öyle bir yerden seçiliyor ki 4 ayrı cihet var, 4 ayrı koydan girilebiliyor. Onun içinde nereden kimin geldiğini tespit etmek çok zor. Stratejik bir yer. Üçüncüsü, Erkam bil Ebil Erkam'ın Müslüman olduğu ilan edilmiyor. Saklı tutuluyor. Çok ilginç. Bakınız, Resulullah'ın nasıl bir stratejist olduğunu da izah ediyorum. 4 mü? Beşincisi, Erkam bil ebir Erkam daha toy bir delikanlı. Dedim ya ona. Onun için de kimse böyle bir delikanlının evinde böyle yüce, böyle ağır bir sorumlulukla ilgili bir merkez ittikaz edilmesini tahmin ediyor. İşte bu sebepler göz önüne alınarak Resulullah orayı tespit ediyor. Sürekli eğitim halinde. Ara ara topyekün çıkıyorlar Mekke'nin dışındaki derin vadilerde topluca namaz kılıyorlar. İyi mi? Suç işliyorlar. 112. maddeye aykırı bir iş. Topluca namaz kılıyorlar. Evet. Mekke yasalarına da aykırı. Ve bu namazlar bir gün fark ediliyor. Gizli daha. Gizlice kılıyor. Ve fark edildiğinde Sa'd kabilesinden bir müşrik geliyor. Ve Müslümanlardan bir tanesi orada ağız dalaşı sırasında o hakaret ediyor. Müslümanlardan bir tanesi de dayanamıyor. Orada eline geçirdiği bir kemikle, kafatası kemiğiyle kafasını yaralıyor. İlk defa İslam'da kan, dökülen kan bu olaydır. Burada başlıyor. Ve tabii bunun arkasından Resulullah olaya el koyuyor ve kesinlikle yasaklıyor. Kesinlikle çatışma yok. Kesinlikle doğrudan bir mücadele yok. Bu doğru bir teşhis o dönem için. Doğru bir strateji. O dönemde dışarıdan da duyanlar var. Müşrikler markaja alıyorlar Resulullah'ı. Hac mevsimi yaklaşıyor o yıl. İlk defa Müslümanlar hac mevsimine hazırlanıyorlar. Büyük davete hazırlanıyorlar. İlk hac. İslam peygamberinin nübüvveti aldıktan sonra ilk hacca çıkışı. Ancak bu dönemde bazı şeyler daha oluyor. Gıfar kabilesi deniz kenarında, Mekke'nin batısında bir kabile, kuzey batısında bir kabile ve meslekleri kervan vurmak. Kervan vurarak geçiniyorlar. Bunu da bir meslek olarak görüyorlar. Gıfar kabilesinden bir zat geliyor bir iş için Mekke'ye. Tabii ki duyuyor. Mekke çalkalanıyor ve gidiyor. Gidince de kardeşi Ebu Zerre Mekke'de bir çıkmış diyor. Ebu Zerre Kıfar kabilesi gibi kendi başına bir tepe bulmuş. O tepede gelen geçen kervanları, şahısları soyuyor. Ama işin ilginci putlara tapmıyor. Gençliğinde de tapmıyor. Bu din değil diyor sizinkisi. Onun için de kabileden ayrı yaşıyor. Ve duyar duymaz geliyor. Mekke'ye geliyor. Mekke'ye öğrenmek için gelen Ebu Zerre hiçbir şey sormadan daha Mekke'nin varoşlarında öğrenmek istediği her şeyi öğreniyor. Çünkü zaten müşrikler gelene anlatıyorlar, söylüyorlar dillerinin döndüğünce. Karalıyorlar daha doğrusu. Ne diye karalıyorlar? Bir ara toplantı yapıyorlar Darun Nedve'de. Ne diyelim? Bunun mesajını boğalım. Ne diyelim? Diyorlar ki, önce suskunlukla karşılıyorlar tabii. Susuyorlar. Bu küffarın İslami davete karşı ilk stratejisidir. Önce susmak, yok saymak. Aldırmazlar, susarlar. Biraz büyüdüğünüzde, tabii büyümeye devam ediyor, aldırmak zorunda kalıyorlar. İşte bu ikinci stratejileri, müşriklerin İslam'a karşı. Karalama kampanyası. Ne yapalım? Biri diyor ki, kahin diyelim. Yok diyor ya. Kahin değil çünkü hiç kimse kehanet için çoluğunu çocuğunu ona götürmüyor. Bugüne kadar da kehanet örneğine rastlamak. Onun için ben bu dönemde rivayet edilen bu özellikle yiyecekleri çoğaltmakla ilgili falan mucize rivayetlerinin pek sıhhatli olmadığını düşünüyorum. Zaten bize gelişi sıhhatli değil efendim. Hadis usulü açısından, rivayet tekniği açısından sıhhatli değil de ayrıca vakı açısından da sıhhatli olmadığını düşünüyorum. Çünkü orada bir fikir daha ortaya atılıyor. Diyor ki bir tanesi, biz buna büyücü diyelim. İşin ilginci orada iyi de diyor, bir tane büyücüne rastlamadık. Eğer böyle bir şeye rastlasalardı diyorum onu örnek verecekler. İçlerinden Ümeyye bin Halef, iyi ama diyor en yakışanı da bu. İnsanları öyle kendine büyülüyor ki, büyülediği adamlar anasından, babasından, hatta karısından vazgeçiyor. İşte bu büyücülüğüne örnek değil midir? Ve bunda karar kılıyorlar. Öyle de oluyor. Mus'ab bin Umeyr yaklaşık 17 yaşında bir delikanlı. İlginç bir örnek. Resulullah'la tanışıyor ve Allah'a teslim oluyor. Annesi duyuyor. Annesi Mekke'nin en zengin dullarından biri. O dönemi izah eden İbn Mes'ud diyor ki, bizim bir yıllık geçimimiz ailemizin Mus'ab'ın sırtındaki bir elbise etmezdi. Böyle zengin. Böyle zengin bir kadının çocuğu Mus'ab bin Umeyr Müslüman oluyor. Annesi tabii Mekke'nin dul zengini açlık grevine gidiyor. Sen ya dinini Muhammed'i terk edersin ya da ben açlıktan kendimi öldürürüm. Mus'ab'ın söylediği şu. Anne sen ne diyorsun? Vallahi şu başındaki saç tellerin adedince canın olsa, her birini açlık grevinde versen, Resulullah'ı değil terk etmek ayağına diken batmasına razı ol. Tabii bunu görüyorlar. Bu müthiş bir şey. Onun için de büyücü diyelim diyorlar. Ve büyücü diyorlar. Tabii Ebu Zer'e de aynısını söylüyorlar. Ebu Zer'in aldırdığı yok. Zaten o kafasına koymuş daha yola çıkarken. Onlar ne derlerse tersini anlıyor ve algılıyor. Geliyor Kabe'ye. Orada bir ay sadece zemzem içtim diyor kendisi. Sadece zemzem içtim. Çünkü o anda Müslümanlar gerçekten de davetin gizli aşamasındalar. Henüz daha davet ilan edilmiş değil. Açıklanmış değil. Açıkça ilan edilmiyor daha doğrusu. Teker teker insanlar üzerinde duruluyor. İşte bu noktada biz Resulullah'ın Darul Erkam'ının ne işe yaradığını görüyoruz. Hazreti Ali o dönemde yaklaşık 10 yaşında bir delikanlı. Yani küçük bir çocuk daha doğrusu. Geliyor, bir gün Resulullah'la Kabe'den çıkarken Ebu Zer karşılaşıyor orada. Tevafuken Resulullah soruyor yabancı kimsin? O Gıfar kabilesinden Ebu Zer. Ben de Abdullah'ın oğlu Muhammed. Ben seni arıyorum ya Resulallah. Sen burada bekle. Alınacaksın diyor. Bekliyor. Bir küçümencik yavrucuk geliyor. Diyor ki, şöyle yanına yaklaşarak hiç hissettirmeden, amca beni Resulullah gönderdi. Şimdi ben senden şu kadar önde yürüyeceğim. Sen benim arkamda yürüyeceksin. Ben bir köşeyi dönmeden sen dönmeyeceksin. Ben bir kapının önüne gelince ayağımdan nalinim çıkmış, ayakkabım çıkmış gibi yapacağım. Sen o çıkmış gibi yaptığım kapıya gir, ben giderim. Evet. Eğitimi görüyorsunuz değil mi? 10 yaşında çocuk. Darul Erkam terbiyesi veriliyor bu insanlara. Yine bir örnek. Bu dönemde Resulullah, affedersiniz, Hazreti Ebu Bekir rahatsız oluyor bir ara. Ağır hasta yatıyor ve Hazreti Ömer'in kız kardeşi Fatıma binti Hattab, Hazreti Ebu Bekir'e Resulullah'ın yerini soracak. Resulullah'ı görmek istiyor. O da Darul Erkam müntesibi, öğrencilerinden. O gün Resulullah lazım olmuş. Resulullah bildiği yerlerde yok. Nereye gitti diye ulaşmak istiyor Resulullah'a. Bilemiyor. Ebu Bekir'in evine geliyor. Ebu Bekir'in önce annesine Ebu Bekir nerede diyor. O ağır hasta yatıyor diyor. Ebu Bekir'in yanına giriyor Fatıma binti Hattab. Annesi bir ara ikram için dışarı çıkınca annenin yanında konuşabilir miyim? Ebu Bekir hiçbir sakıncası yok konuşabilirsin deyince annesinin yanında Resulullah'ı soruyor. Resulullah'ı soracak sadece. Böyle ciddi ve yetişmiş insanlar üzerine kuruluyor. Onu söylemek istiyorum. Evet, Darul Erkam Üniversitesi'nde Resulullah Kur'an ile eğitim yapıyordu. Kur'an ile eğitim veriyordu bu insanlara. Kur'an ile yetiştiriyordu. İşte bu dönemde ilk hac oluyor ve ilk hac sırasında Resulullah davetini iletiyor. Mesela işte Ebu Zer'in akıbeti ne oldu? Ebu Zer geliyor, Darul Erkam Üniversitesi'nde birkaç aylık bir öğrenciliği var. Ondan sonra Resulullah diyor ki, sen şimdilik alacağını aldın, doğruca Gıfar kabilesine, kabilene git. Ve dinini yay. Başlığıma. Bir günde çağırdığımda buraya gel. Gidiyor. Tabii ta Medine'de çağrılacaktır Ebu Zer. Gidiyor Gıfar kabilesine, hem davet yapıyor, hem vurguna devam ediyor. Yalnız ilginci, işin ilginci şu, vurgun yaptığına ilk defa soruyor. Muhammed Allah'ın Resulü müdür, değil midir? Allah'ın Resulüdür diyenin malını kuruşuna kadar iade ediyor. Tabii daha sonra yasaklanınca, ki o anda yasaklar inmiyor zaten Mekke'de. Ameli ayetler, daha çok ahkam ayetleri medenidir, biliyorsunuz. Vurguna devam ediyor ama Muhammed Allah'ın Resulüdür diyen hiç kimsenin malını alıkoymuyor. Tas tamam ona geri ödüyor. Hatta bu şekilde şekli olarak önce İslam'a girip de daha sonra işin farkına varıp gerçekten giren birçok aile çıkıyor. Bu da kendince bir eşkıyanın, ki o tırnak içinde söylüyorum, o dönem itibariyle bir eşkıyanın kendince daveti. Evet. O dönemde yine Necid bölgesinden bir başka sahabi geliyor Resulullah'a. O da birkaç aylık bir eğitim görüyor. Diyor ki Resulullah, git kabilene davet. Gidiyor, davet ediyor ama kabileden kimse dönüp de bakmıyor. Geri dönüyor. Resulullah biraz daha eğitim veriyor. Bakın, tekrar git demiyor. Kabilede bulmuyor suçu. Davetçide buluyor. Onun için davetçiyi bir kez daha eğitiyor. Ve ondan sonra şimdi gene git diyor. Şöyle şöyle şöyle yap. Kesinlikle de dönme. Haber alıncaya kadar. Gidiyor ve ondan sonra cidden o kabile içinde de İslam yayılmaya başlıyor. Böyle böyle artık etrafa duyuluyor. Ve ilk hac döneminde de kurulan Zülmecenne, Ukaz ve diğer panayırlarda Resulullah ilk defa artık daveti ciddi bir biçimde açıklıyor. Artık insanlara özellikle dünya ve ahiret, nereden geliyorum, nereye gidiyorum sorularını düşünmeye çağırıyor. Ve işte onun için elhâkumut tekâtür. Çoklukla övünmek sizi helak etti. Hatta zurtumul mekabir. Kabirlere varıncaya kadar, mezara girinceye kadar, ölünceye kadar çoklukla övündün. Kella sevfetekle. Kesinlikle bilecek. Bunun yanlış oldu. Kelle sayısının ölçü olmadığını kesinlikle bilecek. Servetin ölçü olmadığını kesinlikle bilecek. İnsanın insani değerini paranın tespit etmediğini kesinlikle bileceksiniz. Thumma kella sevfe ta'lemun. Ve ardından kesinlikle bileceksiniz. İfadeye, ibarelere bakın, dikkat edin. Kella lev ta'lemun. Yok. Keşke şimdi bilseydim. Gelecekte bileceksiniz ama neye yarayacak? İş işten geçtikten sonra bilseniz ne olur? Bilmeseniz. Kalla lehu ta'lem. Keşke şimdi bilseydiniz de kurtulsaydınız. Şimdi şu anda yaşıyorken bilseydiniz ve tevbe etmek gibi bir imkana sahipken bilseydiniz. Artık Allah'a yönelsek. Bunu yüreğinden gelerek tabii ki söylüyorum. Elmel yakî. Yakın bir biçimde bilseydin. Görerek, duyarak, hissederek, düşünerek, tefekkür ve tedebbür ederek. Ve teravunnel cahil. Evet, bu halde giderseniz mutlaka cehennemi göreceksiniz. Ateşi göreceksiniz. Bu halinizi sürdürürseniz. Sümme le teravunneha aynel yakin. Sonra akıbetinizin ateş olduğunu yakın bir biçimde görerek bileceksiniz. Yani hep her ayet tepelerine vurur gibi bakın. Bileceksiniz, bileceksiniz, bileceksiniz. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنْ نَعِيمٍ. Ve hepsinin ardından size verilen her bir nimetten hesaba çekileceksiniz. İşte o kadar. Bu ayetlerle kafalarına vuruyordu. Bir tanesi daha Mekke'ye girerken öylesine kulağına okumuşlardı ki Mekke müşrikleri, aman dinleme, büyücüdür, sihirbazdır, efendim ailesine ihanet etti, babasının dedesinin yolunda gitmiyor, asi bir torundur vesaire, amcasına bak inanmadı, işte istersen falandan da sor falan. Biliyorsunuz bugün de cari olan şeyler bunlar. Adam ne yapsın zavallı? Ya o kadar korktu ki, şairdi kendisi de, kabilesinin şairi, kulaklarına pamuk tıkadı. Kabe'ye gelmezse olmaz. Her gelen zaten Kabe'de bir tavaf ediyor. Hangi puta inanıyor olursa olsun. İbrahim dedim ya, tüm Arapların medarı iftihar. Kabe'ye geldi ki Resulullah orada kendi kendine etrafının duyacağı şekilde Kur'an okuyor. Böyle tertil üzere, sindire sindire, yedire yedire Kur'an okuyor. Adam oradan her şafta geçerken, şimdi duymayın falan diyor ama bir taraftan da merak ediyor. Kulağına geliyor. Dedi ki ya ben kavmimin akıllısıyım, aptalı değilim. Üstelik şairim de, sözün iyisini kötüsünden ayırırım. Ben mankafa mıyım da dedi, kulaklarıma pamuk tıkıyorum. Pamukları çıkardı attı, canı sıkıldı orada. Yani gereğinden fazla şiddet gayedeki hikmeti yok eder derler ya. Men cavaze haddehu inqalebe duddahu. Bir şey haddini aşarsa zıddına inqilab eder. Bugünlerde olduğu gibi. Şiddet de. Efendim. Resulullah'ın üzerine geldikçe müşrikler, aşırı propaganda yaptıkça aslında bir tür reklama dönüşüyordu bunlar. Adam tabii kulağındakileri çıkardı ki duyduğu sözler büyüledi. Vallahi bunlar ne şiirdir ne de bir başkasından duyduğum şiir. Ben şairim. Bunlar bir insan sözü olamaz dedi. İşte Kur'an yüreğine işliyor. Kur'an'la gelenler canlarını verdiler de gittiler. Ama babasından miras kalarak gelenler de hiçbir şeylerini vermediler.